Ayrım 18.
Peçesiz gezen ilk kadın Latife değildi ama o liderin eşi olarak bir simgeydi. Bu yüzden tavır ve hareketleriyle giyim kuşamıyla değişimin canlı bir örneği olarak kabul edildi. Kadının Türkiye çapında sosyal hayatta daha fazla yer aldığına ve peçe ile yaşmağın hızla ortadan kaybolduğuna dikkat çeken 14 Mart 1923 tarihli New York Times, yeni rejimin en önemli amaçlarından biri Türk kadınını özgürleştirmektir ifadesini kullanıyor. İngiltere'de yayımlanan London Illustrated News adlı fotoğraflı dergi, 17 Mart 1923 tarihinde Gazi ile Latife'nin yan yana çekilmiş bir fotoğrafını kullanmış, altına da şu satırları yazmıştı. Türk kadını için özgürlük simgesi Kemal'in peçesiz karısı. Latife yalnız peçesiz gezmekle kalmıyor, o günlerde yaygın kullanılan peçenin kaldırılması için de bir model oluşturuyordu. 1922-1928 yılları arasında Türkiye'de Le Temps gazetesinin muhabiri olarak çalışan Paul Gentison şu gözlemi yapmıştı. Gazi, genç karısını yüzü açık çizmeleriyle askeri teftişlere ve lokantaya götürmekten çekinmiyordu. Mustafa Kemal özellikle kadının örtülmesine karşı çıkmaktadır. Paul Gentison, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Çeviren Fethi Ülkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, sayfa 131. Mustafa Kemal'in eşi dünya önünde yeni Türkiye'yi temsil ediyordu. İsmet Paşa'nın karısı Mefibe de Avrupa'ya giderken temsil kaygısıyla çarşafını çıkartmıştı. 8 Nisan 1923 günü İsmet Paşa'yı Lozan'a uğurlamak için Sirkeci istasyonuna gelenler 26 yaşındaki Mefibe Hanım'ı yüzü açık olarak gördüler. Gülsün Bilgehan, Mefibe, sayfa 117. Lozan günlerinde İsmet Paşa hiç istemeden Mefibe'yi korkutmuştu. Bir gün oteldeki odalarına lüks bir mağazadan geldiği belli olan süslü kurdelelerle bağlanmış büyük bir karton kutu bıraktılar. Mefibe kurdeleyi çözüp kutuyu açtı. Renkli kağıtların arasından birbirinden şık giysiler çıkınca şaşırdı kaldı. Son modaya uygun bir tayyör, bir elbise ve güzel bir pardösü. Kendi tarzına göre fazla modern, onun giyemeyeceği kadar Avrupa'yı idi. Kocası kendisine söylemeden ona böyle giysiler alamazdı. Aklına sayısız ihtimal geldi, işin içinden çıkamadı. Sonunda paketlerin karşısına oturup İsmet Paşa'yı beklemeye başladı. Paşa, konferanstan döner dönmez de elinden tutup odaya götürdü. Yatağın üzerine serilmiş kıyafetleri işaret ederek, ''Paşam, bunlar ne?'' diye sordu. İsmet Paşa gülümseyerek yanıt verdi. Hanımcığım, gönlünü ferah tut. Kıyafetleri ben getirttim ama her türlü suçtan masumum. Eşyalar çok muhterem bir hanıma ait. Latife Hanım İzmir'deyken bu elbiseleri sipariş etmiş. Mağazanın ismini de vermişti. Ona yollayacağım. Gülsün Bilgehan, adı geçen eser, sayfa 139-140. Benim resmim de tuvaletle çıksaydı. Leman Kara Osmanoğlu, Latife Hanım güzel giyinirdi. Elbiselerinin çoğu Avrupa'dan gelirdi. Bazılarını da İstanbul'da diktirirdi. Kabul günlerinde misafirler gözlerini onun üzerindeki kıyafetlerden alamazlardı diyor. Gülsün Bilgehan Toker, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet, 12 Ekim 1982. Sabiha Sertel Latife'yi anlatırken, gayet vakarlı giyinmişti. Siyah yeldirmesi, siyah başörtüsü ile olgun bir kadın hissini veriyordu, diyor. Latife aslında kendi ölçülerine göre muhafazakar kıyafetlerle halkın önüne çıkıyordu. Yeğeni Muammer Erboy'un yorumu şöyle. Ailenin hiçbir kadını başını ne Cumhuriyet'ten önce ne de sonra bağlamış. Teyzem de zaten çözümü başına taktığı o tuhaf poşu gibi şeyde bulmuş. Latife başına sardığı eşarbın altına Avrupa'nın özel butiklerinin markasını taşıyan külot pantolon, tayyör, pelerin giyiyordu. İsmail Habib Sevü'nün anılarından bir anekdot, Latife Hanım'ın gerçek duygularını açığa vuruyor. sevük, onun bu zorunlu giyim kuşam tarzından şikayet ettiğine tanıklık etmiş ve ona hak vermişti. Latife görev bilinciyle kapanıyor, sonra fotoğraflarda kendisini gördüğünde acı acı hayıflanıyordu. Konya gezisi dönüşü İsmail Habip, bitirdiği bir nutku Mustafa Kemal'e okumak üzere Çankaya'ya gitmişti. Salonda Latife ile Yusuf Bey, Akçura da vardı. O sırada posta geldi. En üstte İnci Mecmuası duruyordu. Kapağında Müfide Ferit'in çok güzel bir fotoğrafı vardı. Yusuf Bey, Varşova Büyükelçisi Ferit Bey'le bacanaktı. Müfide Hanım onun baldızıydı. "Bak bizim baldıza" der gibi derginin kapağına bakınca Latife söylendi. "Ah, benim fotoğraflarım da tuvaletli çıksaydı." İsmail Habip Sevük bu çekilen ahı şöyle yorumlamıştı. Hakkı var. Bütün seyahatte yarı erkek bir kıyafetle, ayaklarında rugan çizme, ocaklarında süvari külotu, başında kulaklarına kadar her tarafını kaplayan siyah bir örtü. Yüzü sade kaşından çenesine kadar görünerek bütün seyahatte öyle gezmiş ve fotoğrafları o zamanların bütün gazeteleriyle mecmualarında hep böyle çıkmıştı. Zarar yok, onlar güzel çıkmadılar fakat kadınlık inkılabımızda en güzel bir merhale oldular. İsmail Habip Sevük, Atatürk için, sayfa 53-54. Savaşların ardından 1910'lu yıllarla birlikte örtünme konusunda bir gevşeme yaşanmıştı. Kadınlar mağazalarda ve bürolarda kocalarının işlerini devralmışlar, iş hayatına girince çarşafın yerine başın etrafını saran ve ensede düğümlenen başörtülerine yönelmişlerdi. Balıkesirli Vecihi Efsun, gazeteci Selma Selçuker'e Edremit'e gelişi sırasında gördüğü Latife'yi şöyle anlatmıştı. Latife Hanım çok münevver ve zarif bir hanımdı. Bir baş bağlayışı vardı görseydiniz. Çorabına varıncaya kadar giyim kuşamı ile tam bir Avrupalı fakat Türk adetlerine de tam bağlı. Selma Selçuker, Her İnsan Bir Bayrak Sanki, Güneş Gazetesi, 10 Kasım 1989. O günlerde yüzün tamamını gösteren giysiler daha çok salonlarda giyiliyordu. Sokakta gezenler daha dikkatli olmak zorundaydı. Yüzün tümden açılması barıştan sonra yaygınlık kazandı. Latife, kadınlar açılsın, kadınlar görünür olsun, umacı gibi gezmesin propagandası sürerken siyaset icabı tesettürlüydü. Onun fotoğraflarında örtünmüş bir kadın olarak görüyoruz. Ancak bu örtüler geleneksel İslami örtülere pek benzemiyor. Tarsus gezisinde kadınların tarif ettiği gibi o günlerde Rus başı diye tabir edilen bir baş bağlama biçimi seçmişti. Bu konuda Mustafa Kemal'e sık sık siyasi ortamı gözden geçirdikleri, Latife'nin de artık bu örtüden kurtulmanın zamanı gelmedi mi diye sorduğu anlatılıyor. Latife'nin evliliği sırasında çekilmiş başı açık tek fotoğrafı, ailesiyle ve Mustafa Kemal'le birlikte poz verdikleri fotoğraf. Bu fotoğrafta en geride duruyor, sanki görünmek istemiyor. Ailenin bütün kadınları başı, boynu, kolları açık giysiler içindeler. O ise yine boynuna kadar kapalı beyaz bir tayör giymiş, ancak arkadan topuz yapılmış saçları açıkta. Mustafa Kemal'in siyaset adamı olarak kadınların örtülmesine karşı çıktığını biliyoruz. Kaldı ki o günlerde yaptığı konuşmalarda da bu konuya sık sık değiniyordu. Ama bir erkek olarak onun kadınlara ve giyim kuşamlarına nasıl yaklaştığına ilişkin olarak Falih Rıfkı'nın ilginç bir gözlemi var. Mustafa Kemal'in kadının toplumsal dönüşümünde ısrar ederken erkek olarak geleneksel özelliklerini koruduğunu hatırlatıyor. Kadın anlayışında pek garplı olduğu söylenemez. Hatta hanımların tırnaklarını boyamasını bile istemezdi. Son derece kıskançtı. Denebilir ki harem eğiliminde idi. Bu onun hissi mizacı ve alışkanlığıdır, diyor. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 412. Paşanın karısı soyundu, dökündü. Gazetelerde yayımlanan fotoğraflarda Mustafa Kemal Paşa'nın yanında erkeklerin arasında onlar kadar kendinden emin bir kadının görünmesi hoş karşılanmıyordu. 1923 yılı başlarında dağıtılan bir bildiride bu fotoğraflardan biri kullanılmış, altına da küfür dolu satırlar yazılmıştı. Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi adına dağıtılan bildiride Latife'nin ayak ayak üstüne atmış bir fotoğrafı yer alıyor. Mustafa Kemal, Latife, Recep Peker ve Rauf Beylerin Orbay yan yana poz verdikleri bu fotoğraf Fransa'da yayımlanan Illustration dergisinden alınmış ve altına şunlar yazılmış. Sen canınla malınla çalışarak verdiğin kurbanlara mukabil, elhamdülillah Anadolu'nu kurtardın. Fakat padişahımızın makamını bin hile ve desise ile gasp eden ve hilafeti uzmaya, büyük hilafete, kafircesine tekmeler atan Mustafa Kemal'i gör. Hele şu resimdeki biçare karısını dikkat gözün ile gör. Hicabından yerlere, İslamiyet ve milliyet namına yerlere geç ve geçtikçe geç. Senin ismet ocağına, namus yuvana sokulan cinayetleri, denaatleri, alçaklıkları gör. Ey ümmeti Muhammed! Kur'an'ın emirlerine sırt çeviren, İslam ve milli muaşeret adabını ayaklar altına alan düşman Ankara kapılarında iken, gazilik ve müşirlik peşinde koşan. Yarın senin de karı ve kızının bu hallere getirileceğini, ırz ve namusunun mübah kılınacağını düşün, vicdanına kulak ver. Dininin, namusunun ne kıratta bir millet reisi elinde oyuncak olduğunu anla. Ey dindaş, fazla söze hacet yok. Din ve ırk ocağımızın ta haremine kadar uzanan bu eli bugün kırmazsan dinine, Kur'an'ına ve ırz ve namusuna ebediyen veda et. Yakın tarihimiz, cilt 2, sayı 16, sayfa 87-88. Yakın tarihimiz dergisi, Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi'nin bildirisindeki öfkenin, Latife'ye hedef alışındaki nedenin ayak ayak üstüne atmasından kaynaklandığına işaret ediyor. İkinci neden de erkeklerin arasında oturan kadına tahammülsüzlük olmalı. Dedikodulara karşı Latife biraz muhafazakar görünmeye çalışıyordu ama bütün çabasına rağmen Mersin gezisi sırasında Latife'nin istasyonda çekilmiş fotoğrafları aleyhte propaganda malzemesi olarak Anadolu'ya dağıtılmıştı. Görün bakın, büyük kurtarıcı dediğiniz adam karısının yüzünü açmış, memleket içinde Müslüman dindaşımız arasında dolaşmaktadır. Olur şey mi bu efendim? Biz daha önceleri bu işlerin buralara varacağını söylememiş miydik? Dediğimiz çıktı işte. Buyurun bakın şu yüzü peçesiz, açık saçık kadın resimlerine diyorlardı. İzzet Aslan, Atatürk Silifke'de, Ankara, 1981, sayfa 105. Son anda durdurulan mülakat. İsmail Habip Sevük, Latife Hanım'la gazeteci olarak bir görüşme yapmak ve fikirlerini gazetesine yazmak istediğinde Mustafa Kemal önce "Ben razıyım, eğer kendi razıysa" demişti. Mülakatın zamanı konusunda da anlaştılar. İsmail Habip Çankaya'ya çaya davet edilecek ve Latife ilk kez yerli basından bir gazeteciye mülakat verecekti. Latife hem çay içer hem konuşuruz demişti Sevi'ye. Siz zahmet etmeyin, ben araba gönderirim. Hakikaten Ankara'ya geldiğimizin ikinci günü ve ikindi üstüydü. Buyurun hanımefendi otomobili gönderdi dediler. Gazi'den tekrar izin istemeye gerek yoktu. İzin 4-5 gün evvel Konya'da verilmişti. Öyleyken madem ki şimdi buradadır, kendisine ihtiyaten haber vereyim dedim. İyi ki haber vermişim, iyi ki. İçeriye girip de meseleyi söyleyince masadaki evrakın yanında duran kalınca bir zarfı sanki ben onun içinde ne olduğunu biliyormuşum gibi eliyle işaret ederek "Bırak be çocuğum" dedi. "Baksana ne propagandalar yapıyorlar. Seyahatte alınmış fotoğraflarımızı büyüterek karısını açık gezdiriyor diye en ücra yerlere kadar dağıtmışlar. Her şeyden evvel kız gibi bir meclis yapalım da ondan sonra istediğiniz gibi yazınız." İsmail Habip Sevük, adı geçen eser, sayfa 57-58. İsmail Habib'in Latife ile mülakatı da böylece suya düştü. Mustafa Kemal, dağıtılan fotoğraflar yüzünden Latife ile yapılacak söyleşiyi iptal etmişti. Latife'nin ne giydiği bir memleket meselesi haline gelebiliyordu. Konya gezisi sırasında müftüden Latife'nin giyiminin şeriate uygun olduğuna dair fetva alındığını bir önceki bölümde yazmıştım. Bu yüzden o da giyim kuşam konusunda çok da kafasına göre hareket etmeyip Mustafa Kemal'e danışıyordu. 16. Latife'nin giysileri delik deşik. Mustafa Kemal ile Latife çıktıkları yurt gezisinden 25 Mart'ta döndüler. Ankara'ya geldiklerinde onları olağanüstü günler bekliyordu. 28 Mart'ta mecliste ikinci grup diye anılan muhaliflerin lideri olarak bilinen Ali Şükrü kayboldu. Üstelik de hükümete yönelttiği bir dizi sert eleştiriye, Mustafa Kemal'in gösterdiği öfkeli tepkinin ardından. Olan biten Latife'yi de germişti. Henüz 2 aylık evliydiler, hala kutlama mesajları alıyorlardı. 31 Mart günü eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın karısı Seniye Hanım'dan, "Sevgili eşinizle beraber mesut ve bahtiyar yaşamanız için dua ederim." diye başlayan bir mektup gelmişti. "Eşiniz hanımefendiyi de tebrik eder, gözlerinden öperim. İsmet Bey ile kendilerine bir sırmalı maşlah takdim ediyorum. Eski Osmanlılarda gelinlere sırmalı bir şey hediye etmek adeta bir uğur sayılıyordu. İnşallah hayırlı bir barış yaparak en mesut dakikalarında bazı akşam bunu giyerek burada da kendi saadet ve bahtiyarlıklarına dua eden bir kız kardeşleri olduğunu hatırlarlar." Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, sayfa 332. Sultanlık kaldırılsa da geleneği sürüyordu. Ali Şükrü Bey hala bulunamamıştı. Meclisten sert tartışmalar oluyordu. Eleştiri okları meclisin önderi olarak Mustafa Kemal'e fırlatılıyordu. Ortalıkta bir cinayet kokusu vardı. İkinci grubun ünlü isimlerinden Hüseyin Avni Ulaş, cinayetin siyasi olmamasını temenni eden konuşmasını şöyle bitirdi: "O mebusun ağzı, kalemi milletin namusudur. Bu namusa tecavüz eden eller kırılsın." Ahmet Demirel, 1. Mecliste Muhalefet 2. Grup, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, sayfa 508. Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Rauf Bey, "Bağımsız yargı, polis ve jandarma görevini her türlü etkiden uzak olarak yapacaktır," dedi. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 188. Ali Şükrü Bey'in kaybolduğu akşam Karaoğlan Çarşısı'ndaki kuyulu kahvede oturduğu, daha sonra Osman Ağa'nın müfrezesinden Mustafa Kaptan'la kol kola yürüdükleri görünmüştü. Ayrıca Şükrü Bey'in kaybolduğu gece Osman Ağa'nın evinden çığlıklar duyulmuş, ertesi gün de evin kapısına eşya nakli bahanesiyle bir araba getirilmişti. Topal Osman Giresunlu'ydu. Mustafa Kemal 1919 Mayıs'ında Samsun'a geldiğinde Pontus Rumlarını ezmek üzere milli mücadelenin emrine girmiş, gönüllü alayları oluşturmuştu. Karadeniz yöresinde acımasızlığıyla ün yaparak 5000 kişilik silahlı gücüyle öne çıkmış, yarbaylığa kadar yükselmişti ama cahil ve ümmiydi. Kılıç Ali onu tanımlarken şu sözcükleri kullanıyor: "Milli duygularla dolu, halim selim görünen fakat ruhen şiddetli bir adamdı. Aklına her geleni yapar ve yapabilir karakterdeydi. Samanpazarı'nda kiraladığı evin üst katında bir iki adamıyla birlikte otururdu. Gazi'nin korunmasıyla görevli Laz müfrezesi ise Çankaya civarında papazın bağı denilen bağdaki köşkle bulunurdu." Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 184. Cinayete kurban giden 39 yaşındaki Ali Şükrü Bey Trabzonluydu. Bahriye Mektebi'ni bitirmiş, donanma cemiyetine katılmış, binbaşı rütbesindeyken askerlikten ayrılmıştı. İkinci grubun temsilcisi olarak mecliste bulunuyordu. İhtisasını Amerika'da yapan Ali Şükrü Bey, mükemmel İngilizce bilen bilgili bir aydındı da. Gayet inatçı, gayet aksi bir muhalif olarak nam salmıştı. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, 19 Ocak 1923'te ikinci grubun görüşlerini yaymak amacıyla Tan adıyla bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Gazetesinin baş yazılarını da kendisi yazıyordu. İngiliz gazetesi The Times, Tan'ın çıkışını Ankara'da hükümet aleyhine 80 kişilik bir fırka olarak yorumlamıştı. Ahmet Demirel, adı geçen eser, sayfa 392. Haftada 6 gün yayımlanan Tan, topu topu 68 sayı çıkabildi. Meclis yenilenecek. Ali Şükrü'nün kaybolması üzerine gelişen olaylar zinciri içinde Mustafa Kemal Çağrı'yı meclisi yenilemekte arayacaktı. Mustafa Kemal ile Latife, Çankaya'nın bahçesinde yürürken Latife, "Ne düşündün Kemal?" diye sormuştu. "Ne mi düşündüm? Düşündüğümü nereden biliyorsun?" Sigara dumanından halkalar çıkarmaya başladın mı? Düşünüyorsun demektir bu. Ne düşündün, ne karar verdin bakalım? Hoppala, hadi düşündüğümü duman halkalarından bildin. Karar verdiğimi nereden çıkarıyorsun? Karar vermesen bir sigara daha yakardın. Sigaranı kül tablasına baş parmağını çevirerek bastırdın mı? Meseleyi çözdün, çıkar yol buldun demektir. Amma da deşifre olmuşuz. Bari ne düşündüğümü de söyle de kadınla değil kahinle evlendiğime inanayım. İsmet Bozdağ, Gazi ve Latife, sayfa 139. Gülüşmüşlerdi. Mustafa Kemal, Latife benim aklımı okuyor demeyi seviyordu. Sene başında Azerbaycan sefaretinde evleneceğini açıklarken de onu dostlarına böyle tanıtmıştı. Karısı gerçekten de bu konuda iyice ustalaşmıştı, atacağı adımları hesaplayabiliyordu. Mustafa Kemal sözü Lozan görüşmelerine getirdi. Başbakan Rauf ile Lozan'da görüşmeleri yürüten İsmet'in arasındaki soğukluktan söz etmeye başladı. İsmet Paşa gerçekçi bir barışı Lozan'da imzalasa bile bu peşin yargılı meclisten geçirmek mesele olacak. Onun için meclisten seçimi yenileme kararı isteyeceğim dedi. Latife de benim şu son 3-5 gün içinde sofralarda işittiklerim bile meclisin böyle bir karar vermeye niyeti olmadığını ortaya koyar diye cevap vermişti ona. Latife Ankara politikalarını adım adım izliyor, kehanet yeteneğini meclisin atacağı adımlar için de kullanıyordu. Politika onu da sarıp sarmalamıştı. Mustafa Kemal'in ısrarıyla 1 Nisan 1923 günü meclisin yenilenmesine karar verildi. Ali Şükrü Bey'in kaybolması Ankara'da şok etkisi yaratmıştı. Her taraf didik didik aranıyordu. Beşinci günün sonunda 2 Nisan'da sineklerin uçuştuğu bir toprak kümesinin altında Ali Şükrü'nün cesedi bulundu. Ali Şükrü güçlü kuvvetli bir adamdı. Topal Osman ise cılız. Olay sırasında direndiği 8-10 kişinin boynuna çadır ipi geçirmesi sonucu boğulduğu anlaşılıyordu. Ceset Çankaya'ya çok yakın bir yere Topal Osman'ın papazın bağı diye bilinen yazlık evinin bahçesine gömülmüştü. Osman Ağa ve Mustafa Kaptan için tutuklama kararı verildi. Osman Ağa bulunamadı ama Mustafa Kaptan tutuklandı. Rıza Nur o günkü güçler dengesini anlatırken adliye vekili Rıfat Bey'in hakimlerin ve jandarmanın mecliste güçlü bir muhalefet yürüten ikinci gruptan olduklarını belirtiyor. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 3 cilt, İşaret Yayınları, İstanbul 1992, 2. cilt, sayfa 380.